Ayrım 18.
Buna karşılık nezaketi gerçek çıkarların feda edilmesine kadar abartan biri, oyuncak paralar yerine gerçek altın paralar veren birine benzer. Nasıl ki doğal halinde sert ve gevrek olan bal mumu birazcık sıcaklık karşısında istenilen her şeklin verilebileceği ölçüde yumuşuyorsa, en dik kafalı ve düşmanca insan bile birazcık nezaket ve güler yüzle yumuşak ve iyi huylu yapılanabilir. Buna göre bal mumu için sıcaklık neyse insanlar için de nezaket odur. Nezaket büyük çoğunluğu bunu hak etmedikleri halde insanların tümüne büyük bir saygı göstermemizi gerektirdiğinden elbette zor bir görevdir. Sonra da onlara en coşkulu ilgiliyi gösteriyormuş gibi yaparken onlarla ilgilenmediğimize sevinmeliyiz. Nezaketi gururla birleştirmek bir ustalık işidir. Esas olarak aşırı saygısızlıktan doğan hakaretler karşısında bir yandan yüksek değerimiz ve şerefimiz hakkında çok abartılmış bir tasarıma sahipken, yani ölçüsüz bir kibir beslerken, öbür yandan herkesin başkası hakkında kalbinde ne taşıdığı ve ne düşündüğünü anladığımız zamankinden daha az öfkeleniriz. İnsanların çoğunun kendilerini ilgilendiren bir kınamanın en ufak bir ima edilişi karşısındaki duyarlılıklarıyla, tanıdıkları kişilerin kendileri hakkındaki konuşmalarına kulak misafiri oldukları zaman gösterdikleri duyarlılık arasında ne büyük bir kontrast vardır. Sıradan nezaketin sadece sırıtan bir maske olduğunu hep aklımızda tutarsak, bu maske biraz kaydığında ya da bir an için çıkartıldığında ortalığı velveleye vermeyiz. Ama birisi düpedüz kabalaştığında sanki giysilerini çıkarıp atmış ve anadan doğmaymış gibi durur. Elbette bu durumdaki insanların çoğu gibi sonra kötü bir izlenim bırakır. İnsan yapıp ettiklerinde kimseye örnek almamalıdır. Çünkü durumlar, koşullar, ilişkiler hiçbir zaman aynı değildir ve karakterlerin farklılığı eyleme de farklı bir görünüm verdiği için iki kişi aynı şeyi yapsalar da yaptıkları şey aynı değildir. İnsan yeterince düşünüp taşındıktan ve iyice gözden geçirdikten sonra kendi karakterine uygun bir biçimde davranmalıdır. Demek ki pratik yaşamda özgünlük kaçınılmazdır. Yoksa insanın yaptığı kendisine uymaz. Hiçbir insanın görüşüne karşı çıkılmamalıdır. Kişi insanları saçma olduğuna inandığı tüm şeylerden vazgeçirmeye çalışırsa, bunu tam olarak gerçekleştiremeden Methuselah'ın yaşına ulaşacağını düşünmelidir. Methuselah, eski ahite göre Nuh peygamberin büyük babası. 969 yıl yaşamıştır. Konuşma sırasında ne kadar iyi niyetli olsa da, düzeltmeye yönelik her türlü hatırlatmadan kaçınılmalıdır. Çünkü insanları incitmek kolaydır. Onları iyileştirmek ise zor, hatta olanaksızdır. Dinlemek zorunda olduğumuz bir konuşmanın saçmalıkları bizi kızdırmaya başladıysa, bunun iki deli arasındaki bir komedi sahnesi olduğunu düşünmeliyiz. Böylesi yararlıdır. Dünyaya ciddi ve en önemli konularda ders vermek için gelmiş olan kişi, bu işten sağ salim sıyrılırsa kendini mutlu saymalıdır. Yargısına inanılmasını isteyen kişi, bunu soğuk ve ateşsiz bir biçimde dile getirmelidir. Çünkü tüm şiddetlilik istençten kaynaklanır. Bu yüzden söz konusu yargı, doğası gereği soğuk olan bilgiye değil, istence atfedilecektir. İnsanlarda asıl olan istenç olduğu ve bilgi ancak ikincil ve sonradan gelen olduğu için istencin heyecanlanmasının yargıdan değil, yargının istencin heyecanlanmasından kaynaklandığına inanılacaktır. Kişi çok haklı olsa bile kendini övmenin cazibesine kapılmamalıdır. Çünkü kibir öyle sıradan ama meziyet ise öyle sıra dışı bir şeydir ki sık sık dolaylı olsa da kendi kendimizi över göründüğümüzde bire karşı her 100 kişi bizde konuşanın aklın işin gülünçlüğünü görmekten aciz duruma düştüğü kibir olduğuna bahse girer. Yine de her bakımdan Baco von Verulam'ın iftira için olduğu kadar kendini övme için de geçerli olan biraz izi kalır sözü ve bunu ılımlı bir ölçüde önermesi pek de haksız sayılmaz. Birinin yalan söylediğinden kuşkulanılıyorsa buna inanmış gibi yapılmalıdır. Bunun üzerine pervasızlaşır, daha büyük yalanlar söyler ve foyası meydana çıkar. Buna karşılık gizlemek istediği bir hakikati kısmen ağzından kaçırdığı fark edilirse, buna inanmamış gibi yapılmalı ve böylelikle tüm hakikati söylemeye kışkırtılmalıdır. Tüm kişisel olaylarımıza birer sır gözüyle bakmalıyız ve iyi tanıdığımız olan kişilere gözleriyle gördüklerinin dışında tümüyle yabancı kalmalıyız. Çünkü en masum şeyleri bile bilmeleri zamana ve koşullara bağlı olarak bize zarar verebilir. Genel olarak zekamızı söylediğimiz şeylerle değil, üzerinde sustuğumuz şeylerle ortaya koymamız daha iyidir. Birincisi kibir, ikincisi ise akıllılık konusudur. Her ikisi için de sık sık fırsat çıkabilir ama ikincisi sürekli bir yarar getirirken biz çoğu kez birincisinin sağladığı geçici doyumu tercih ederiz. Yaşam dolu insanların sık sık yaptıkları, yüreğini hafifletmek için kendi kendine yüksek sesle konuşmanın bile bir alışkanlığa dönüşmesinden kaçınılmalıdır. Yoksa yüksek sesle düşünmeye öyle alışılır ki yavaş yavaş başkalarıyla konuşurken de aynı şey olabilir. Oysa akıllılık, düşündüklerimizle konuştuklarımız arasında büyük bir uçurumun bulunmasını gerektirir. Kimi zaman başkalarının bizi ilgilendiren bir şeye kesinlikle inanamayacaklarını düşünürüz. Oysa bundan kuşkulanmak onların aklından bile geçmez. Yine de akıllarına getirsek bile artık buna inanamazlar. Ama bunun fark edilmemesinin olanaksız olduğunu düşündüğümüzden kendimizi sık sık ele veririz. Tıpkı başımız döndüğü için, yani burada durabilmenin olanaksız olduğunu, burada durmanın eziyeti çok büyük olduğundan, bu eziyeti azaltmanın daha iyi olacağını düşündüğümüz için bir yükseklikten aşağıya düşmemiz gibi. Bu kuruntuya baş dönmesi denir. Öte yandan insanların özel bir öngörü sahibi olmayanların bile başkalarının kişisel olayları konusunda mükemmel cebir bilginleri olduklarını, verilen tek bir büyüklükle bile en karmaşık denklemleri çözebildiklerini unutmamak gerekir. Örneğin onlara eski bir olay, kişilerin isimleri ve öteki özellikleri bir yana bırakılıp anlatılsa bile, bu arada ne kadar küçük olursa olsun bir yer adı, bir zaman ya da ikinci dereceden bir isim gibi herhangi bir pozitif ve bireysel bilgiyi ya da bununla yalnızca dolaylı olarak bağlantılı bir bilgiyi vermekten kaçınılmalıdır. Çünkü böylelikle hemen ellerine pozitif olarak verilmiş bir büyüklük geçirirler ve cebir öngörüleri sayesinde buradan geri kalan her şeyi çözerler. Meraktan kaynaklanan heyecan burada öyle büyüktür ki bunun sayesinde istenç aklı mahmuzlar ve onu en uzak sonuçları elde edinceye kadar koşturur. Çünkü insanlar genel gerçeklere karşı ne kadar ilgisiz ve aldırışsızsalar bireysel gerçeklere de o kadar düşkündürler. Tüm bunlara uygun olarak dünya bilgeliğinin tüm öğretmenlerine susmaları gerektiği önemli ve çok çeşitli argümanlarla tavsiye edilmiştir. Bu yüzden daha önce söylenmiş bulunanlara başvurabilirim. Özellikle önemli ve çok az bilinen birkaç Arap özdeyişini burada vermek istiyorum. Düşmanının bilmemesi gereken şeyi dostuna söyleme. Sırrımı saklarsam benim tutsağım olur. Açığa vurursam ben onun tutsağı olurum. Susma ağacının dallarında huzur meyvesi vardır. Hiçbir para, dolandırıldığımız para kadar yararlı bir biçimde harcanmış değildir. Çünkü böylelikle dolaysız bir bilgelik almış oluruz. Mümkünse hiç kimseye karşı düşmanlık beslememeliyiz. Yine de bir kimsenin tavrına dikkat etmeli ve akılda tutmalıdır ki daha sonra bu kişinin değerini en azından kendi değerimiz açısından saptayalım ve ona karşı tavır ve davranışlarımızı buna uygun olarak düzenleyelim. Karakterin değişmezliğini hep aklımızda tutalım. Bir insanın bir özelliğini unutmak demek, zorlukla kazanılmış parayı sokağa atmak demektir. Böylelikle insan kendini budalaca bir sadakatten ve budalaca bir dostluktan korur. Tüm dünya bilgeliğinin yarısı ne sevmek ne de nefret etmek. Öteki yarısı ise hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamaktır. Elbette bu ve bundan sonrakiler gibi kuralları zorunlu hale getiren bir dünyaya sırtını çevirmek daha iyidir. Öfkeyi ya da nefreti sözcüklerle ya da jestlerle belli etmek yararsızdır, tehlikelidir, akıllıca değildir, gülünçtür, bayağıdır. Demek ki öfkeyi ya da nefreti asla eylemlerden başka bir biçimde göstermemek gerekir. Birincilerden ne denli kusursuz bir biçimde kaçınılırsa, ikincisi de o denli kusursuz bir biçimde gerçekleştirilecektir. Sadece soğukkanlı hayvanlar zehirlidir. Vurgulama yapmadan konuş. Bilgelerin bu eski kuralı, insanın ne söylediğinin anlaşılmasını ötekilerin aklına bırakmasını amaçlar. Ötekilerin aklı yavaş çalışır ve anladığında da oradan gidilmiştir. Buna karşılık vurguyla konuşmak demek, duygularla konuşmak demektir. Bu durumda her şey tersine döner. Kimilerine nazik bir tavırla ve dostça bir sesle doğrudan bir tehlikeye maruz kalmadan gerçek kabalıklar bile söylenebilir. Dünyanın akışına ve yazgıya ilişkin tavrımız. İnsan yaşamı hangi biçime bürünürse bürünsün hep aynı unsurlardan oluşur ve bu yüzden ister barakada, ister sarayda, ister manastırda ya da kışlada sürdürülsün, esas olarak her yerde aynıdır. İnsanın başına gelen olaylar, serüvenler, mutluluk ve mutsuzluk durumları ne kadar çeşitli olsalar da hepsi kurabiyelere benzerler. Çok sayıda ve çok çeşitli ve hatta tuhaf rengarenk figürlerdir. Ama hepsi bir hamurdan yoğrulmuşlardır ve birinin başına gelen bir başkasının başından geçene anlatıldığı sırada düşündüğünden de çok benzer. Yaşamımızdaki olaylar her döndürüşte başka bir şey gördüğümüz ama aslında hep aynı şeyi gözümüzde tuttuğumuz kaleidoskopa benzerler. Bir bilge dünyaya hükmeden üç güç vardır diyor çok haklı olarak. Bunlar akıllılık, güçlülük ve şanstır. Sanırım bu sonuncusu dünyaya en çok hükmedendir. Çünkü yaşam yolumuz bir geminin rotasına benzetilebilir. Yazgı, iyi ya da kötü tali bizi hızla ileriye götürmekle ya da çok yana savurmakla bir rüzgar rolünü oynar. Kendi çabalarımız ve çalışmalarımız ise buna karşı çok az etkilidirler. Kendi çabalarımız kürek rolünü üstlenirler. Kürekler saatler süren çalışma sonunda bizi biraz ileri götürdükten sonra apansız bir rüzgar bizi yine geriye savurur. Buna karşılık rüzgar uygunsa bizi küreklere gerek duymayacağımız ölçüde hızlandırır. Bir İspanyol atasözü şansın bu gücünü isabetli bir biçimde dile getiriyor. Oğluna şans ver de sonra istersen denize at. Elbette rastlantı eline olabildiğince az düşülmesi gereken kötü bir güçtür. Ancak verdiği zaman onun verdikleri üzerinde hiçbir hakkımız olmadığını, bunları kesinlikle kendi meziyetimize değil, sadece ve sadece onun iyiliğine ve lütfuna borçlu olduğumuzu açık ve net bir biçimde gösteren ve bu yüzden ileride bazı hak etmediğimiz lütufları huşu içinde alabilme umudunu besleyebildiğimiz biricik verici kimdir? Kendi lütfu ve iyiliği karşısında her türlü meziyetin çaresiz ve geçersiz olduğunu ve açıklama sanatını, bu asil sanatı bilen rastlantıdır. İnsan yaşam yoluna dönüp baktığında, bu yaşamın labirent gibi karışık işleyişini bir bakışta gördüğünde ve böylece kimi kaçırılmış mutlulukları, kimi çağrılmış mutsuzlukları görmek zorunda kaldığında, kendi kendisini suçlamakta aşırıya gidebilir. Çünkü kendi yaşamımızın akışı kesinlikle salt kendi yapıtımız değildir. İç içe geçen ve birbirlerini karşılıklı olarak değiştiren iki unsurun, yani olayların sıralanışının ve kendi kararlarımızın sıralanışının bir ürünüdür. Dahası her ikisinde de ufkumuz çok sınırlıdır. Hangi kararları vereceğimizi çok önceden kestiremeyiz ve olayları da önceden göremeyiz. Her ikisinden de yalnızca o andakileri çok iyi bilebiliriz. Bu yüzden hedefimiz henüz uzakta olduğu sürece ona doğru dümen kıramayız bile. Yönümüzü sadece yaklaşık olarak ve tahminlere göre buluruz. Yani sık sık rüzgara karşı yol almamız gerekir. Yapabileceğimiz tek şey kararlarımızı her zaman bizi asıl hedefe götürecek isabetlilikte olmaları umuduyla o anki koşullara göre vermektir. Bu yüzden çoğu kez olaylar ve asıl niyetlerimiz iki ayrı yöne çeken kuvvetlere benzetilebilir ve bu kuvvetlerin bileşkesi bizim yaşam akışımızdır. Terentius herhalde bir tavla oyununu gözünde canlandırarak, insanın yaşamı zar atmak gibidir. Atış istediğin gibi gelmezse rastlantının sunduğunu sanatın düzeltmesi gerekir demişti. Biz daha kısaca yazgı iskambil kağıtlarını karıştırır, biz de oynarız diyebiliriz. Şu anki düşüncemi dile getirmem için şu benzetme çok uygundur. Yaşam bir satranç oyunu gibidir. Bir plan yaparız. Ancak bu planın gerçekleşmesi satranç oyununda rakibin, yaşamda ise yazgının ne yapacağına bağlıdır. Planımızın uğradığı değişiklikler çoğu kez öyle büyüktürler ki uygulama sırasında bazı ana hatlarını tanımak bile olanaksızlaşır. Ayrıca yaşamımızın akışında tüm bunların üzerinde yer alan bir şey daha vardır. Bu da sıradan ve yeterince sıklıkta kanıtlanmış bir gerçek olan inandığımızdan daha budala olduğumuz gerçeğidir. Buna karşılık sandığımızdan daha bilge olduğumuz ise ancak kendileri için bu durum söz konusu olan ve bunu ancak çok geç keşfedenlerin yaptığı bir keşiftir. Bizde kafamızdan daha bilge bir şey vardır. Yaşamımızın büyük yollarında, başlıca adımlarında doğru olanın açık bilgisiyle değil, varlığımızın en derinlerinden gelen içsel bir itkiye göre denilebilir ki bir içgüdüye göre davranırız ve daha sonra edimimizi açık ama aynı zamanda eksik edinilmiş ve hatta ödünç alınmış kavramlara, genel kurallara, yabancı örneklere ve bunun gibi göre herkes haddini bilmelidir sözünün üzerinde yeterince düşünmeden eleştiririz. Bu yüzden kendimize karşı kolayca haksızlık ederiz. Ama sonunda kimin haklı olduğu ortaya çıkar ve ancak mutlu bir biçimde ulaşılan yaşlılık öznel ve nesnel olarak konuyu yargılama yeteneğine sahiptir. Belki söz konusu içsel itki, uyandığımız zaman unuttuğumuz düşlerin bilincinde olmadığımız kehanet yönlendirmesi altındadır. Böylelikle bu düşler yaşamımıza sık sık kararsız kalan ve yanılan, kolaylıkla fikrini değiştiren beyin bilincinin veremediği ses akordunu ve dramatik bütünlüğü verirler. Ve bunun sonucunda, örneğin belirli bir türde büyük işler başarmak için dünyaya gelmiş olanlar, bu durumu gençliklerinden başlayarak içlerinde gizliden gizliye duyumsarlar. Ve arının peteğini doldurmak için çalışması gibi bu yönde çalışırlar. Ama herkes için Baltasar Gracia'nın La Gran Sideris dediği şeydir bu. Kendisi içgüdüsel olarak korumasıdır. Bu koruma olmazsa kendisi mahvolur. Soyut ilkelere göre eylemek zordur ve ancak çok alıştırma yaptıktan sonra başarılabilir. Ve bu durumda bile her zaman başarılamayabilir. Alıştırmalar çoğun yetersizdirler. Buna karşılık, herkesin doğuştan gelen, kanında ve canında bulunan, tüm düşüncelerinin, duygularının ve istemelerinin sonucu olan belirli somut ilkeleri vardır. Bu ilkeleri in abstracto bilmez. Ancak yaşamına geri dönüp baktığında bu ilkelere hep uyduğunu ve sanki görünmez iple çekilir gibi bu ilkeler tarafından çekilmiş olduğunu görür. Bu ilkeler özelliklerine göre onu mutluluğuna ya da mutsuzluğuna götürürler. Zamanın etkisi ve şeylerin değişebilirliği sürekli göz önünde bulundurulmalı ve şu anda olup biten her şeyin derhal tam tersi hayal edilmelidir. Demek ki mutlulukta mutsuzluk, dostlukta düşmanlık, güzel havada kötü hava, sevgide nefret, güvende ve açıklıkta ihanet ve pişmanlık ve bunların tersi de sürekli canlı bir biçimde göz önüne getirilmelidir. Bu bize dünya bilgeliğinin kalıcı bir kaynağını verecektir. Ve sürekli temkinli olup kolay kolay aldatılmamamızı sağlayacaktır. Çoğu kez böylelikle yalnızca zamanın etkisini önceden görmüş olacağız. Ama belki hiçbir bilgede şeylerin geçiciliğinin ve değişebilirliğinin doğru değerlendirilmesinde olduğu denli deneyim vazgeçilmez değildir. Çünkü her durum sürdüğü zaman dilimi içinde zorunlu olarak ve bu yüzden tam bir haklılıkla mevcut olduğu için her yıl, her ay, her gün sanki artık sonsuza dek hak iddia etmek istermiş gibi görünür. Ama hiçbirisi bu hakkı alamaz ve kalıcı olan tek şey değişimdir. Akıllı kişi görünüşteki kararlılığa aldanmaz ve değişimin bundan sonra alacağı yönü de önceden görür. Rastlantının tüm insani olaylarda öyle büyük bir etki alanı vardır ki, uzaktan tehdit eden bir tehlikeyi fedakarlıklarla önlemeye çalıştığımızda, bu tehlike olayların öngörülemeyen bir aşamasında yiter ve şimdi feda edilen şeyler yitirilmiş olmakla kalmaz, onlarla sağlanan değişiklik artık olayların değişmiş durumunda bir dezavantaj olur. Bu yüzden aldığımız önlemlerde geleceğe çok müdahale etmemeli, rastlantıyı da hesaba katmalı ve kimi tehlikeler karşısında, kimi kara fırtına bulutları gibi geçip gitmelerini umarak soğukkanlılığımızı korumalıyız. Buna karşılık insanların olayların o anki durumunun ya da akış yönünün esas olarak kalıcı olduğunu düşünmeleri, sonuçları göz önünde tutup nedenleri anlamıyor olmalarındandır. Oysa gelecekteki değişikliklerin tohumunu içinde taşıyanlar nedenlerdir. İnsanların tek gördükleri şey olan sonuç, gelecekteki değişimlerden hiçbir şey içermez. İnsanlar sonuçlara bağlı kalırlar ve bu sonuçları ortaya koyabilen bilmedikleri nedenlerin, bu sonuçları koruyacaklarını da varsayarlar. Yanıldıklarında hep birden yanılmak gibi bir avantajları vardır. Bu yüzden yanılgıları sonucunda karşılaştıkları sıkıntı hep genel bir sıkıntıdır. Buna karşılık düşünen kafa yanılgıya düştüğünde üstelik yalnız başınadır. Bu arada yanılgının sürekli sonucun nedenin önüne konmasından kaynaklandığı yolundaki önermemi de kanıtlamış olduk. Bakınız İstenç ve Tasarım Olarak Dünya, cilt 1 sayfa 90. Ne var ki zaman, pratik olarak yani ona müdahale ederek, ancak ve ancak zamanın getireceği şeyi zamanından önce isteyerek değil, saat kuramsal olarak ve etkisinin önceden görülmesi yoluyla öncelenmelidir. Çünkü bunu yapmaya kalkan biri, zamanın en kötü, en acımasız bir tefeci olduğunu ve avans vermeye zorlandığında bir Yahudi'den daha ağır faizler aldığını görecektir. Örneğin bir ağaç sönmemiş kirecin ve aşırı sıcağın yardımıyla birkaç gün içinde yapraklanmaya, çiçek açmaya ve meyve vermeye zorlanabilir. Ama sonra kuruyup gider. Bir yeni yetme erkeğin dölleme gücünü hemen şimdi kullanmak isteyebilir. 30 yaşında çok iyi yapabileceği şeyi 19 yaşında yapmak isteyebilir. Belki bu durumda zaman ona avans verecektir. Ama gelecekteki yılların gücü, yaşamının bir bölümü bu avansın faizi olacaktır. İnsanın ancak kendi doğal akışına bıraktığı zaman tam ve kökten bir biçimde iyileşebildiği hastalıklar vardır. Sonra kendiliklerinden bir iz bırakmadan giderler. Ama hemen ve şimdi sağlığına kavuşmak istediğinde burada da zamanın avans vermesi gerekir. Hastalık uzaklaştırılır ama bunun faizi zayıflık ve ömür boyu kronik bir biçimde rahatsız olmaktır. Savaş ya da karışıklık dönemlerinde hemen o anda paraya gerek duyulduğunda taşınmaz mülkleri ya da devlet bonolarını karşılıkları tam olarak ödendiğinde zamanın hakkı verildiğinde yani birkaç yıl beklenildiğinde ulaşacakları değerlerinin üçte birine ya da daha azına satmak zorunda kalınır. Ama zaman avans vermeye zorlanır. Ya da insan uzak bir yolculuk için belirli bir meblağa gerek duyabilir. Bir ya da iki yıl içinde bu meblağı kendi geliriyle tamamlayabilir. Ama beklemek istemiyordur. Yani ya borç almış ya da şimdilik sermayeden yemiştir. Yani zamanın avans vermesi gerekiyordur. Bunun faizi de kasanın düzeninin bozulması, artık hiç kurtulunamayacak olan kalıcı ve büyüyen bir açıktır. Zamanın tefeciliği böyledir işte. Bekleyemeyen herkes onun kurbanı olur. Kendi halinde akan zamanın gidişini hızlandırmak istemek en pahalı girişimdir. Bu yüzden zamana faiz borcu yapmaktan kaçınılmalıdır.